Peygamberimizin hayatı.
Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Aziz dinleyenlerimiz, Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın Risalet öncesi hayatına dair sohbetimize devam ediyoruz. Bugün sizlerle Risalet öncesi hayata dair kilometre taşlarından biri olarak vasıflandıracağımız iki hususu paylaşmaya çalışacağız. Bunlardan bir tanesi Peygamberimizin Kabe yeniden inşa edildiği bir zaman diliminde Hacerul Esved taşının yerine konulması ile ilgili yapmış olduğu hakemlik olayıdır. Bir diğeri de Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın Risalet öncesi hayatını Kur'an'da çok özel bir şekilde ifade eden, özetleyen ve hem bize, hem Peygamberimize, hem de gelecek nesillerimize çok özel nasihatleri, bir anlamda Allah-u Teala Hazretlerinin kainatı işletirken koymuş olduğu kurallara dair bazı hususları öğrenebileceğimiz Duha suresini bugünkü dersimizde inşallah işlemeye gayret edeceğiz. Mevlamızın rahmeti, bereketi, selamı ve selameti hepimizin, bütün müminlerin ve tüm insanlığın üzerine olsun inşallah. Hacerul Esved bugün Kabe'nin yaklaşık 1,5 metre kadar zeminden seviyesinde bulunan, yaklaşık 30 santimetre çapında ve şekil olarak da yumurta biçimindeki bir taştır. Taşın rengi siyaha yakın bir kırmızılıkta olduğu için muhtemelen bu sebeple kırmızı taş anlamında Hacerul Esved adı verilmiştir. Kaynaklarımızda Hacerul Esved'in ta İbrahim Aleyhisselam zamanından beri orada olduğu ve tavafa başlanacak yeri belirlemek için bir işaret, bir simge ve bir numune olduğu ifade edilmiştir. Kabe, Allah-u Teala Hazretlerinin insanlar için bir yararlanma, insanlar için bir kıyam olarak belirlendiği özel bir mekan olan Kabe, bölgenin iklim şartları, coğrafi sorunları nedeniyle, yangın, sel gibi felaketler nedeniyle hasar görmüş ve tarihte belirli dönemlerde tamiratlardan ve tadilatlardan geçmiş idi. Malum olduğu üzere biz Kur'an-ı Kerim'den Kabe'nin, yani Mescid-i Haram olarak belirlenen, harem bölge olarak belirlenen o mekanın, ibadet mekanı olarak belirlenen o yerin Hazreti İbrahim ve evladı Hazreti İsmail tarafından inşa edildiğini biz biliyoruz. Ondan sonra da defaatle Kabe yeniden inşa edilmiş ve tamir görmüş idi. Cahiliye döneminde de Peygamberimizin yaklaşık 35 yaşlarında olduğu bir dönemde yeniden inşa edilmiş idi. Kabe'nin Hazreti İbrahim Aleyhisselam'dan bu zamana, Peygamber Efendimiz zamanına kadar cahiliye dönemi de dahil olmak üzere kutsal bir mekan olduğu, tavafının ve hac ibadetinin yerine getirildiği malumdur. Kureyş'te Mekkeliler de Kabe'ye çok özel bir önem veriyorlar. Onun hizmetlerini çok önemli görüyorlar. Ve bu vesileyle Hacerul Esved'i de çok önemli görüyorlar dedi. Nitekim Kabe'nin inşasının devam ettiği ve sıra Hacerul Esved'in, yani o tavafa başlanan yeri işaret eden o taşın yerine konmasına sıra gelince, kabileler bu onurlu vazifenin, bu şerefli vazifenin kendilerine ait olması için bir çaba ve yarış içerisine girmişlerdi ki bu yarış, bu istek bir anda ortamın kıvılcımlanmasına, bir anda ortamın gerilmesine ve adeta insanların birbirleriyle çatışacak bir hale gelmesine ramak kalmış idi ki işlerinden bir değerli efendim büyük dedi ki gelin bir hakem belirleyelim ve o hakem ne derse onun tavsiyesine uyarak taşı yerine koyalım dedi. Ve bu Kabe'deki bu inşayı gerçekleştiren ve Hacerul Esved'i de yerine koymak için istekli olan bu kabileler bu efendim tavsiyeyi tuttular ve Ebu Umeyye bin Mughire'nin teklifiyle belirlenen bu yöntemle dediler ki efendim şu Kabe'nin kapısından ilk giren kim olursa onun hakemliğine razı olalım. Bir müddet sonra baktılar ki Kabe'nin kapısından ilk giren güvenilir, emin, değerli insan Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam. Ve herkes sevindi. Evet, güvenilir bir insan geldi. Onun hakemliği hepimiz için bir rehberdir dediler ve Peygamberimizin hakemliğine razı oldular. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam da çok zeki bir şekilde, ferasetli bir şekilde dedi ki bana bir örtü getirin. Hemen bir örtü getirildi ve örtünün üzerine Hacerul Esved konuldu. Ve Peygamberimiz dedi ki haydi her kabileden bir kişi bu örtünün ucundan tutsun. Tuttular, yukarı kaldırdılar ve Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam kendisi mübarek elleriyle bizzat Hacerul Esved'i yerine yerleştirdi. Bu orada bulunan herkesi çok memnun etmişti ve Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın risalet öncesi hayatına dair onun saygınlığına, onun güvenilirliğine, onun toplumdaki yerine dair özel ve önemli bir fikir vermektedir. Hacerul Esved'in bu durumundan bahsetmişken değerli kardeşlerim, Hacerul Esved'in tarihine dair de kısa bir malumat vermekte yarar vardır. Kabe, İslam tarihinde büyük yangınlarla karşı karşıya kalmıştır. Hatta Abdullah bin Zübeyr döneminde, miladi 683 ile 692 yıllarında büyük bir yangın çıkmış idi ve bu yangın sırasında Hacerul Esved, yani 30 santimlik o taş kütlesi 3 parçaya ayrılmıştı ve bu 3 parça birbirine yapıştırılmış ve bir mahfaza içerisinde Harun Reşit zamanında takviye ile Kabe'ye tutturulmuş idi. Zamanla Karmatilerden Ebu Tahir el-Cennabi bir savaş ile Mekke'deki Hacerul Esved'i almış ve oradan yerinden sökerek Hecer denilen bir yere götürmüş idi. Böylece Kabe takriben 20 küsur yıl Hacerul Esved olmadan ibadet edilen bir mekan haline dönüşmüş idi. Daha sonra Fatımi halifesi Mansur Billah emrederek, bir rivayete göre de Abbasi halifesinin 30 bin dinar fidye ödemesi üzerine tekrar Mekke'ye getirilmiş ve yerine yerleştirilmiş idi. Gümüş mahfazası da yenilenerek bu vazife yerine getirilmiş idi. Hacerül Esved'in daha sonra kopan parçaları ve bu parçaların temin edilmesi, farklı coğrafyalara gönderilmesiyle ilgili durumlar da söz konusu olmuştur. Hatta bugün İstanbul'da Hacerül Esved'in 6 parçasından bahsedilmektedir ki bunların 4 tanesi Sokullu Mehmet Paşa Camii'nde bulunmaktadır. Bir tanesi giriş mahfilinin altında, bir diğeri mihraptaki Kur'an ayetinin altında, bir diğeri minber kapısı üzerinde, bir diğeri ise minber külahının altında bulunmaktadır. Bir parçası Kanuni Sultan Süleyman Han'ın türbesinde, bir parçası da Edirne Eski Camii'de bulunmaktadır. Hacerül Esved, Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın İslam'ın hatırasından bir parça olması nedeniyle Hazreti İbrahim Aleyhisselam zamanından bu zamana bir hatıra olarak bulunması nedeniyle ve ibadetlerin başlangıç noktasını belirlemiş olması münasebetiyle özel bir ilgi ve özel bir muhabbete mazhar olmuştur. Hatta Hazreti Ömer'in şöyle söylediği rivayet edilir. Ey taş, ben biliyorum ki senin bir vasfın, bir özelliğin yoktur. Ancak seni peygamber sevdiği için, Hazreti Muhammed sevdiği için seviyorum diye bir beyanda bulunmuştur. Değerli kardeşlerim, Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın 35 yaşındayken gerçekleşmiş olan hakem olayı, İslam tarihi açısından da siyer açısından da Peygamberimizin peygamberlik öncesi hayatına dair son derece değerli bir bilgidir. Peygamberimizin toplumda nasıl görüldüğü ve nasıl tanındığına dair özel ve önemli bir bilgidir. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin hayatını anlatmış olduğumuz bu ve Risalet öncesi hayatını işlemeye çalışmış olduğumuz bu sohbetimizde adeta Risalet öncesi hayatını özetleyen, Risalet öncesi hayatını özetleyip Peygamberimize nasihat eden, Peygamberimize nasihat ederken bizlere nasihat eden ve gerçekten ruhlarımızı ferahlatan bir mesaja sahip Duha suresini de sizlerle paylaşıp bugünkü sohbetimizi bu Rabbimizin ilahi emriyle nihayetlendirmek istiyorum. Değerli kardeşlerim, Duha suresi ne zaman nazil olmuş idi? Duha suresi Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın ilk vahiy ile müşerref olduğundan itibaren Alak suresinin ilk ayetlerinin nazil olmasıyla birlikte bir müddet vahiy kesilmiş idi. Ve Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam özellikle kimi müşriklerin Muhammed'in Rabbi Muhammed'i terk etti sözleri karşısında müteessir oluyor. Acaba tekrar vahiy ne zaman nazil olacak diye bir merak içerisinde bekliyor ve endişeleniyor idi. Yaşamış olduğu peygamberlik tecrübesinin peygamberimizde oluşturmuş olduğu o güçlü etki peygamberimizi tesiri altına almış ve peygamberimiz zaman zaman tereddütler yaşıyor, zaman zaman Rabbinin desteğini adeta gönülden talep ediyor idi. İşte bu talep Rabbimiz katında adeta bir karşılık bulmuş ve insanların Muhammed'in Rabbi Muhammed'i terk etti. Peygamberimizin ne zaman acaba tekrar vahiy nazil olacak diye düşündüğü, gönülden talep ettiği bir zamanda Duha suresi adeta bir şifa, adeta bir rahmet, adeta bir lütuf gibi nazil olmaya başlamış idi. Ad-duha ve'l-leyli izâ secâ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَى. Kuşluk vaktine andolsun ki, geceye andolsun ki, Rabbin seni ne terk etti, ne de Rabbin sana darıldı. Adeta Mekkeli müşriklere bir cevap veriliyor idi. Adeta Peygamberimizin etrafında olan ve zihnindeki soru işaretleri, imanını sınırlamış olan kimi insanlara adeta cevap veriliyor idi. Peygamberimiz teselli ediliyor, Peygamberimiz onur ediliyor ve Peygamberimiz yeniden Risalet davasının o manevi ruhuyla, o manevi atmosferiyle yüz yüze geliyor idi. Rabbin seni ne terk etti, ne de sana küstü. Değerli kardeşlerim, Yüce Mevlamız Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın o yaşamış olduğu psikolojiyi, o ruh halini adeta bu ayetlerle teselli ediyordu. وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْعُولَى. Rabbin seni terk etmedi, terk etmeyecek. Rabbin sana küsmedi ve sana küsmeyecek. Bu peygamberimize olan hitap aynı zamanda hepimize olan bir hitaptır değerli kardeşlerim. Rabbimiz bizleri terk etmedi ve terk etmez ve terk etmeyecek. Bizim de hayatımız, yaşayışımız, sorunlarımız, sıkıntılarımız, zahmetlerimiz her ne olursa olsun, Rabbimiz bizleri terk etmez ve Rabbimiz bizleri terk etmeyecek. Yeter ki biz onun için Ya Rab dediğimiz anda Mevlamız buyur ey kulum fermanını hali hazırda bizim tabiri caizse bizim her an talebimize hazır halde Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın ifadesiyle kul Allah'ına o kadar yakındır ki Allah kulunu öylesine murakabe etmektedir ki kul bir karış gelirse Allah bir zira gelir. Zira dediğimiz ölçü kişinin parmaklarıyla dirseği arasındaki mesafedir. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam insanlara bildikleri ölçüyle bunu anlatıyor. Kul bir zira gelirse Allah ona bir kulaç gelir. Kul bir kulaç gelirse Allah ona bir arşın gelir. Kul Allah'a yürüyerek giderse Allah ona koşarak gelir. Peygamberimizin bu tavsiyesinin, bu ifadelerinin, bu öğretisinin adeta tescillenmiş ifadesidir. Duha suresinin 3. ayet-i kerimesi değerli kardeşlerim. Rabbin seni terk etmedi ve terk etmeyecek. Rabbimiz bizi terk etmedi ve terk etmeyecek. Ve asla da terk etmeyecektir. وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْعُولَى. Ahiret hayatı dünya hayatından daha hayırlıdır. Bir başka ifadesiyle, işlerin sonu başından daha hayırlıdır. İnsanoğlu biraz acelecidir ya hani. Biz biraz aceleciyiz ya hani. İsteklerimizin hemen olmasını isteriz ya hani. Rabbimiz biraz sabır diyor. Biraz sabır. İşin sonu başından daha hayırlıdır. Bizler de şöyle geçmişimizi bir hızlıca gözümüzün önünden geçirelim değerli kardeşlerim. Nereden nereye geldik? Neydik, ne olduk? Ve ne olacağız? Ne imkanlarımız, ne fırsatlarımız vardı da sonra ne imkanlar, ne fırsatlar ile buluştuk. Bu ayet-i kerimenin bizlere vermiş olduğu mesaj budur. İşin sonu başından daha hayırlıdır. Başında biraz zahmet vardır, ardından rahmet gelecektir. Hiçbir şey, değerli kardeşlerim, hayatta hiçbir nimet, hiçbir güzellik, bir emek vermeden, bir çaba ve gayret sarf etmeden olmuyor, olmayacaktır da. Yeni evli bir çiftin hayata alışması, birbirlerine alışması, birbirlerini sevmeleri ve bir ömrü birlikte paylaşabilecek bir olgunluğa ulaşmaları için biraz zahmete ihtiyaç vardır. Biraz tahammüle ihtiyaç vardır. Biraz sabra ihtiyaç vardır. Biraz sebata ihtiyaç vardır. Yeni bir işe başladığımız zaman o işimizi sevmemiz, o işimize alışmamız ve o işimizden hayatımızı kazanıp kazandıklarımızın bir şifa, bir rahmet, bir şefkat, bir lütuf eseri olarak bizlere dönebilmesi için sabra ihtiyaç vardır. Sebata ihtiyaç vardır. Risalet vazifesi de Peygamberimizin zorlandığı bir vazifeydi, zor bir vazifeydi. Bu vazifeyi Peygamberimiz başarı ile ifa etti ve ulul azm peygamberlerden oldu. Ve işin başında Rabbimizin Peygamberimize tavsiyesi nedir? İşin sonu başından daha hayırlıdır. وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى İşin sonu başından daha hayırlıdır. Rabbin sana verecek, sen de razı olacaksın. Rabbin sana öyle verecek ki, sen de razı olacaksın. Değerli kardeşlerim, bu ayetler adeta bir teselli ayetleridir. Adeta ferahlatan, gönüllerimize huzur veren, hayata dair umudumuzu, hayatın sonuna dair umudumuzu, ahirete dair umudumuzu tazeleyen, besleyen, gürleştiren ve gümrahlaştıran ayetlerdir. Rabbin sana verecek ve sen de razı olacaksın. İşte şimdi Peygamberimizin peygamberlik öncesi hayatına dair Kur'an-ı Kerim'de en sarih ifadeleri bulabiliyoruz buradan. Ne diyor Rabbimiz? Elem yecidke yetimen fe'avva. Sen yetimdin de Allah seni barındırmadı mı? Lütfen dikkat edelim değerli kardeşlerim. Terk edildi. Muhammed'in Rabbi Muhammed'i terk etti diyen insanların olduğu bir atmosfer. Acaba diyen bir peygamber. Allah'tan vahiy gelmesini umut eden, ümit eden bir peygamber. Ve Rabbimizin ona, Rabbin sana küsmedi ve darılmadı. Sabret, işin sonu başından daha hayırlı olacak. Rabbin sana verecek ve sen de razı olacaksın dedikten sonra, bunun örneği ve delilini adeta Rabbimiz, peygamberimize ve peygamberimizin şahsında hepimize, tüm müminlere ve tüm insanlığa adeta hayatın kurallarının nasıl işlendiğini, basamak basamak nasıl işlendiğini bizlere öğretiyor. Elem yecidke yetimen fe'avva. Sen yetimken, sen yetim idin de Allah seni barındırmadı mı? Peygamberimizin babası, peygamberimiz daha dünyaya teşrif etmeden vefat etmiş idi. Peygamberimiz çok küçük bir yaştayken annesi vefat etti. Zaten annesinin vefat ettiği çağa kadar da peygamberimiz bir süt annenin himayesindeydi. Dedesinin himayesinde kaldı. Amcasının himayesinde kaldı. Amcasının himayesindeyken vahiy ile müşerref oldu. Vahyin zahmetini ve sıkıntısını yüklendi. Bu sıkıntı ve zahmetlerin peygamberimizi bir zorlukla karşı karşıya bıraktığı bir atmosferde Rabbimiz Allah sana verecek ve sen de razı olacaksın. Sen yetimken Allah seni barındırmadı mı? Sana sahip çıkmadı mı? وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَى Ne yapacağını bilmez iken, şaşırmış iken Allah sana bir yol göstermedi mi? Değerli kardeşlerim, burada bile yine hepimize çok önemli nasihatler var. Çok önemli nasihatler var. Ne diyor Rabbimiz? Bizlere ne diyor değerli kardeşlerim? Yetim de olsak, sahip de olsak, sahipsiz de olsak bizim bir sahibimiz var. Bir annenin evladına olan şefkatinden, bir babanın evladına olan şefkatinden kat kat fazla şefkat sahibi bir yaratanımız var. O bize güçsüz iken sahip çıkar. O bize zayıf iken sahip çıkar. O bizim dayanağımızdır. O bizim sahibimizdir. Ve Rabbimiz bunu peygamberimiz üzerinde hep bize ifade ediyor. Sen yetim iken sana sahip çıkmadı mı? Sen ne yapacağını bilmez iken sana bir yol, bir çıkış kapısı göstermedi mi? Değerli kardeşlerim, şu dünyada hangi insana sorsanız ne derdin var deseniz, herkes onlarca dert, onlarca sıkıntı, onlarca probleminden bahseder. Ancak biz istikamet üzere olur isek, biz Rabbimizin rızasını her daim gönlümüzde ve yüreğimizde tutar isek, hiç tereddüdünüz olmasın, hiç tereddüdümüz olmasın ki o bizim sahibimizdir ve o bize bir yol açacaktır. O bize bir yol gösterecektir. وَوَجَدَكِ عَائِلًا فَأَغْنَى Sen fakir idin de Allah seni zenginleştirmedi mi? Değerli kardeşlerim, Peygamberimiz rivayete göre Hazreti Hatice validemizle evlenmek için ve bir yuva kurmak için yeteri kadar malının olmadığından bahseden Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bir anda ticaretle buluşmuş, bir anda Hatice validemizle evlenmiş ve Mekke'nin en zenginleri arasına katılmış idi. En zor zamanlarında Hazreti Hatice validemizin varlığı, zenginliği, İslam'ın ve fakir fukaranın, garip gurebanın, zayıf Müslümanların hizmetine sunulmuş idi. Ve Rabbimiz bunu işte bu ayetle dile getiriyor. وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَاَغْنَى Sen fakir idin de Allah seni zenginleştirmedi mi? Ve biz Peygamberimizin Risalet öncesi hayatı ile ilgili, Risalet öncesi süreçleri ile ilgili bu mesajları Duha suresinden çok açık ve net bir şekilde görebiliyoruz. Öyleyse, niçin Peygamberimizin yetimliğine atıfta bulunuluyor değerli kardeşlerim? Niçin Peygamberimizin zorluklarına, zahmetlerine ve sıkıntılarına atıfta bulunuluyor ve ardından bunlara niçin işaret edildiğinin gerekçesi tek tek ifade ediliyor. Öyleyse ey Muhammed, ey müminler, ey Müslümanlar, ey insanlık, فَاَمَّ الْيَت۪يمَ فَلَا تَقْهَرْ Öyleyse yetimi itip kalkmayın. Öyleyse yetime sahip çıkın. Çünkü ey Muhammed, sen de yetimdin ve Allah sana sahip çıktı. Değerli kardeşlerim, Allah'ımızın yetime sahip çıkması hangi vesileyle olacak? Bir takım insanların gönüllerine o ilhamı bırakarak olacaktır. Bizlerin de bir yetime sahip çıkması. Peygamberimize ve Peygamberimizin üzerinde bütün müminlere bu vazifenin yüklenilmesi, işte bu hikmete mebnidir. وَاَمَّ السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ Sana bir soru soran, senden yardım isteyen, senden destek isteyen insanlara da yüzünü ekşitme. Onlara da kaba davranma. وَاَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّرْ Ve daha peygamberlik vazifesiyle bile yüklenmeden önce yaşadığın o 40 yıllık süreyi hatırla. Hangi sıkıntılardan, hangi zahmetlerden, nerelerden, nereye geldin? Bütün bunları düşün ve Rabbinin sana vermiş olduğu bu nimetleri, bu imkanları, bu fırsatları tahdis-i nimet kabilinden olarak zikret. Öyleyse Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın Risalet öncesi hayatına dair son söz mesabesinde şunları söyleyelim değerli kardeşlerim. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Risalet hayatını ve Risalet vazifesini yüklenmek için öylesine bir hazır hale geliştik ve hazır bulunuşluk haliyle mücehhez kılınmış idi ki, işte Peygamberimizin Risalet öncesi hayatı bize bunu öğretiyor. Zorlukları aşarak, sıkıntıları ve zahmetleri aşarak, şefkat ve merhameti kuşanarak, insanların halleriyle hallenerek, insanların dertleriyle dertlenerek, insanların, toplumun, coğrafyanın karakteristiklerine nüfuz ederek Risalet vazifesini yüklenmeye hazır bir insan olarak Peygamber Efendimiz Risalet dönemine başlıyor idi. Yetimdi, yetimlikten güçlü bir hale geldi. Fakirdi, zengin oldu. Ne yapacağını bilemezken Rabbimizin yol göstermesiyle insanlara yol gösteren bir rolü üstlendi. Ve bugün mensubu olmaktan büyük bir memnuniyet duyduğumuz, Allah'a hamd ettiğimiz, imanımızın, müminliğimizin, Müslümanlığımızın, medeniyetimizin mimarı Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın peygamberlik olması aşamasına gelinceye kadar hayatının örnekliklerini bu şekilde bizlerin önüne Yüce Rabbimiz koydu. Örnek bir hayatı ve Peygamberimizin izinden bir hayatı yeniden inşa etmek niyazı ve duasıyla hepinize Allah'a emanet ediyorum. Kalın sağlıcakla.
Peygamberimizin hayatı.